Ayrım 2.
Tam o sırada yaşadığım bir olay bana doğanın her zaman iyi huylu olmadığını öğretti. Bir gün öğretmenimle birlikte uzun bir yürüyüşten dönüyorduk. Sabah iyi olan hava gittikçe ısınıyordu ve biz de eve dönmeye karar vermiştik. 2-3 kere yolun üzerindeki ağaçların altında durup dinlendik. Son kez evin yakınındaki bir kiraz ağacının altında durduk. Ağacın gölgesi serindi ve tırmanması da kolaydı. Öğretmenimin de yardımı ile kendimi kolayca dalların üzerine çekip oturdum. Ağacın üstündeki hava öyle serindi ki öğretmenim öğle yemeğimizi orada yemeyi önerdi. Benden geri dönene kadar kıpırdamayacağım sözü alan öğretmenim yemeği getirmek üzere eve gitti. Aniden hava değişti ve güneş sıcaklığını yitirdi. Gökyüzünün siyah olduğunu biliyordum. Çünkü benim için bildiğim tek ışık olan sıcaklık atmosferden yitmişti. Topraktan garip bir koku yükseldi. Bunun fırtınadan önceki koku olduğunu biliyordum. Kalbim atsız bir korku ile sıkıştı. Kendimi yapayalnız hissettim. Dostlarımdan ve ayağımın altındaki topraktan koparılmıştım. Bilinmezlik beni sarmaladı. Hiç kıpırdamadan beklemeye başladım. İçimi titreten bir çaresizlik hissiyle kala kalmıştım. Öğretmenimin gelmesini istiyordum ama her şeyden önce o ağaçtan inmek istiyordum. Bir dakika sessizlikten sonra tüm yapraklar hışırdamaya başladı. Ağaç titredi ve dala sımsıkı tutunmamış olsam beni yere atacak kadar şiddetli bir rüzgar esmeye başladı. Ağaç eğilip büküldü. Küçük dallar kırılıp başımdan aşağı yağmaya başladı. Aşağı atlamak için dayanılmaz bir arzuya kapıldım ama korkum bunu engelledi. Ağacın çatalına büzüldüm. Dallar sırtımı dövüyordu. Arada bir sanki yere ağır bir şey düşmüş gibi bir sarsıntı oluyordu. Gerilim en üst noktaya ulaşmış, ağacın benimle birlikte savrulacağını düşünüyordum ki öğretmenim elimi yakaladı ve inmeme yardım etti. Ona sımsıkı sarıldım. Sevinçten tir tir titriyordum. Yeni bir şey öğrenmiştim. Doğa çocuklarıyla açıkça savaşıyordu ve yumuşak dokunuşun altında vahşi pençelerini gizliyordu. Bu deneyimden sonra bir daha ağaca çıkana kadar uzun bir zaman geçmesi gerekti. Ağaca tırmanmanın düşüncesi bile beni korkudan donduruyordu. Korkumun üstesinden gelmeme güzel kokulu çiçekleriyle bir mimoza ağacı neden oldu. Güzel bir bahar sabahı yaz evinde tek başıma okurken havayı dolduran güzel kokuyu fark ettim. Ayağa kalkıp ellerimi öne uzattım. Sanki ilkbaharın ruhu yaz evini doldurmuştu. Bu koku nedir diye düşündüğümü ve mimozanın kokusunu tanıdığımı hatırlıyorum. El yordamı ile bahçenin sonunda çitin yanında olduğunu bildiğim ağaca doğru gittim. Evet, işte oradaydı ılık bahar güneşinin altında. Çiçeklerle dolu dalları neredeyse yere değiyordu. Dünya, dünya olalı bu kadar güzel bir şey görmüş müydü? Sanki cennetin ağaçlarından biri yeryüzüne taşınmıştı. Çiçeklerin arasından ağacın gövdesine doğru yürüdüm ve bir dakika kıpırdamadan durdum. Sonra ayağımı dalların arasındaki geniş çatala koyarak kendimi yukarı çektim. Tırmanmakta zorluk çektim çünkü dallar kalındı ve ağacın kabukları elimi acıtıyordu. Ama alışılmışın dışında bir şey yapmanın o harikulade hissine kapılmıştım ve tırmanmaya devam ettim. Uzun zaman önce birisinin oturmak için inşa ettiği ama artık ağacın içine işlemiş olan bir yere eriştim. Orada uzun, çok uzun bir zaman oturup kendimi pembe bir bulutun içinde oturan bir peri kızı gibi hissettim. Daha sonraki günlerde cennet ağacımda saatlerce oturup tatlı düşüncelere dalıp aydınlık rüyalar gördüm. 6. Artık lisanın anahtarını bulmuştum ve kapıyı açmak için sabırsızlanıyordum. Kulakları duyan bir çocuk için konuşmayı öğrenmek hiç gayret göstermeden doğal olarak gerçekleşir. Başkalarının dudaklarından dökülen sözcükleri zevkle öğrenirler. Oysa sağır çocukların sözcükleri yakalamaları yavaş ve çoğu zaman yorucudur. Ama öğrenmek ne kadar zor olursa olsun sonuç her zaman harikuladedir. Yavaş yavaş bir eşyanın adını öğrenmekten, zorlukla çıkan ilk heceye kadar olan uzun yolu kat edip Shakespeare'in dizelerindeki düşüncelere vardık. Başlangıçta öğretmenim bana yeni bir kelime öğrettiğinde çok az soru soruyordum. Düşüncelerim belli belirsizdi ve kelime dağarcığım yetersizdi. Ama bilgim arttıkça ve yeni kelimeler öğrendikçe merakım da arttı. Aynı konuları defalarca tekrarlamak ve daha fazla şey öğrenmek istiyordum. Kimi zaman öğrendiğim yeni sözcükler daha önceden beynime kazınmış eski bir anıyı canlandırıyordu. Sevgi sözünün anlamını ilk kez sorduğum sabahı hatırlıyorum. Fazla kelime bilmediğim zamanlardaydı. Bahçede ilk açan menekşeleri toplayıp öğretmenime getirmiştim. Öğretmenim beni öpmek istedi. Ama o zamana kadar yalnızca annemin beni öpmesine izin vermiştim. Bayan Sullivan kollarını bana sarıp avcumun içine "Helen'i seviyorum" diye yazdı. "Sevgi nedir?" diye sordum. Beni kucakladı ve kalbimi işaret ederek "İşte burada" dedi. Kalbimin attığının ilk kez bilinçli olarak farkına vardım. Kafam karıştı çünkü elimi kalbimin üstüne koymazsam orada olduğunun farkına varmıyordum. Menekşeleri kokladım ve yarı seslerle yarı işaretlerle sordum. "Sevgi çiçeklerin tatlı kokusu mudur?" "Hayır" dedi öğretmenim. Tekrar düşündüm. Üstümüze sıcak güneş vuruyordu. "Bu sevgi değil mi?" dedim sıcaklığın geldiği noktayı işaret ederek. "Bu sevgi değil mi?" Bana göre hiçbir şey güneşten daha güzel olamazdı. Her şeyi ısıtıyor ve büyümesine yardımcı oluyordu. Ama Bayan Sullivan başını salladı. Kafam şimdi iyice karışmıştı ve hayal kırıklığına uğramıştım. Öğretmenimin bana sevgiyi gösterememiş olması çok garipti. Bir ya da iki gün sonra değişik boylardaki boncukları ipe diziyordum. İki büyük, üç küçük, sonra gene iki büyük ve üç küçük. Yanlışlar yapıyordum ve öğretmenim sabırla yanlışlarımı düzeltiyordu. En sonunda sıralamada büyük bir yanlışın farkına vardım ve bir an da olsa dikkatimi dersime verdim. Bayan Sullivan elini alnıma koydu ve kararlılıkla heceledi. "Düşün." Kelimenin anlamının başımın içinde olan bir olay olduğunu anımda anladım. Bu benim elle tutulamayan bir kavramın anlamını ilk kavrayışımdı. Uzun bir süre kıpırdamadan oturdum. Kucağımdaki boncukları düşünmüyordum ama bu fikrin ışığı altında sevgi sözcüğünün anlamını kavramaya çalışıyordum. Güneş bütün gün bulutların arkasına saklanmış ve kısa aralıklarla yağmur da yağmıştı ama aniden bulutların arasından sıyrılmıştı. Öğretmenime tekrar sordum. "Bu sevgi mi?" Bana, "Sevgi güneş ortaya çıkmadan önce gökyüzünde olan bulutlar gibi bir şeydir." dedi. Sonra bu sözcüklerden daha basit ama benim o zaman anlayamadığım bir şekilde açıkladı. Bulutlara dokunamazsın ama yağmura dokunabilir ve çiçeklerin sıcak bir günün sonunda su içerken ne kadar mutlu olduğunu bilirsin. Sevgiye de dokunamazsın ama her şeyi nasıl güzelleştirdiğini bilirsin. Sevgi olmasa ne oynamak istersin ne de mutlu olursun. Muhteşem gerçek aniden bir tomurcuk gibi patladı. Başkalarının ruhları ve benim ruhum arasında görünmez bağlar oluşturdu. Eğitimimin başlangıcından itibaren öğretmenim herhangi duyan bir çocuğa öğretir gibi benimle konuşmayı prensip edinmişti. Tek fark konuşmayı ağzıyla değil elimin içine yazarak yapmasıydı. Eğer anlatmak istediklerimi anlatabilmek için gerekli kelimeleri bilmiyorsam bana yardımcı oluyor ve cümlelerimi benim için tamamlıyordu. Öğrenimim bu şekilde yıllarca devam etti. Sağır bir çocuğun günlük hayatta kullanılan isimleri, deneyimleri bir ayda, bir yılda ya da üç yılda öğrenmesi olanaksızdır. Küçük çocuklar dili sürekli olarak duyarak ve taklit ederek öğrenirler. Evde duyduğu konuşmalar konuları keşfetmesine ve düşüncelerini ifade etmesine olanak sağlar. Bu doğal alışveriş sağır bir çocukta yoktur. Bunun farkında olan öğretmenim bu alışverişin gerçekleşmesi için bende eksik olan her şeyi bana sağlamaya kararlıydı. Duyduklarını bana sürekli tekrarlayarak ve söylenenlere nasıl cevap vereceğimi bana göstererek öğretmeye çalıştı. Ama önce kendi başıma konuşabilmeyi öğrenmem, ardından doğru zamanda doğru şeyleri söyleyebilmem için uzun bir zaman geçmesi gerekti. 7. Eğitimimin önemli bir adımı da okumayı öğrenmek oldu. Hecelemeyi öğrenir öğrenmez öğretmenim bana kartonların üzerine kabarık harflerle yazılmış kelimeler verdi. Yazılı her sözcüğün bir eşya, hareket ya da özellik anlamına geldiğini hemen öğrendim. Örneğin bebek, yatak, üstünde kartlarını buluyor, her kartı anlamına göre o şeyin üstüne koyuyor ve bebeğimi yatağın üstüne yerleştiriyordum. Hem cümleyi kuruyor hem de cümlenin söylemek istediğini yerine getiriyordum. Bayan Sullivan'ın sonradan anlattığına göre bir gün dolabın içine kız kelimesini iğnelemişim ve rafın üstüne de içinde ve dolap kelimelerini yerleştirip dolabın içine girmişim. Hiçbir şey bu oyunu oynamak kadar ilgimi çekmiyordu. Öğretmenimle saatlerce bu oyunu oynuyorduk. Kabarık yazılı kartlardan kabarık yazılı kitaba geçtik. Yeni başlayanlar için okuma kitabımı alıp okumasını bildiğim kelimeleri bulmaya çalıştım. Okuyabildiğim kelimeleri bulmak saklambaç oyunu kadar zevkliydi. Sonunda okumaya başlamıştım. Hikayeler okumaya nasıl başladığımdan daha sonra söz edeceğim. Uzunca bir süre düzenli bir ders programımız olmadı. En fazla çalıştığım günler bile kendimi bütün gün oyun oynamış gibi hissederdim. Bayan Sullivan bana öğrettiği her şeyi güzel bir hikaye ya da şiirle besliyordu. İlgimi çeken ya da beni mutlu eden konuları benimle sanki kendisi de küçük bir kızmış gibi konuşuyordu. Çocukların eziyet kabul ettiği dil bilgisi, zor problemler ve çok zor tanımlamaları öğrenme sürecimde en değerli anılarım saklıdır. Bayan Sullivan'ın benim hoşlandığım ve arzuladığım şeylere duyduğu garip sempati anlatılması zor bir duygu. Belki de uzun süre körlerle birlikte olmaktan doğan bir anlayış. Buna ek olarak inanılmaz bir anlatma yeteneği de vardı. Sıkıcı detayları çabucak es geçer ve bir gün önceki dersleri hatırlayıp hatırlamamam konusunda beni hiç huzursuz etmezdi. Fen derslerinin kuru tekniğini parça parça her konuyu o kadar gerçek anlatırdı ki öğrettiklerini unutmak olanaksız hale gelirdi. Evin içinde kalmak yerine bahçede okur ve çalışırdık. İlk derslerimin hepsinde ağaçların kokusu vardır. Çamların reçineli kokusu yabani üzümlerin kokusuna karışırdı. Her şeyin öğreteceği bir ders ya da anlatacağı bir şey olduğunu düşünmeyi yaban lalesi ağacının zarif gölgesinde otururken öğrendim. Varlıkların güzelliği bana onların varoluş nedenlerini öğretti. Gürültücü kurbağalar, utangaçlığı bir yana bırakıp elimin içinde öten ağustos böcekleri, yumuşacık civcivler, yabani çiçekler, ağaçlardaki çiçekler, kırlardaki menekşeler ve meyve ağaçlarının tomurcukları, vızıldayan, mırıldanan ya da öten her şeyin öğrenimimde yeri vardı. Pamuğun patlayan tomurcuklarını hissettim ve onların yumuşaklığına dokundum. Mısır tarlalarında esen rüzgarı, ipeksi yaprakların çıkardığı hışırtıyı, çayırda otlarken bulup yemesi için bir şeyler verdiğimiz küçük atımın homurtularını, ağzının yonca kokusunu hep hatırlıyorum. Bazen güneş doğarken kalkar ve üstü çiğden sırılsıklam olmuş çimlerle çiçeklerin doldurduğu bahçeye kaçardım. Çok az kişi gülün yumuşaklığına dokunmanın verdiği neşeyi ya da sabah rüzgarında yavaşça sallanan zambakların güzelliğini bilir. Kimi zaman kopardığım bir çiçeğin üzerindeki böceğin korku içinde kaçarken kanatlarıyla çıkardığı sesi hissederdim. Gitmekten çok hoşlandığım bir diğer yer de meyvelerin Temmuz başında olgunlaştığı bahçelerdi. Yumuşacık tüylü olgun şeftaliler elimin hizasına gelirler, ağaçların arasında esen rüzgar ayağımın dibine elmalar düşürürdü. Güneşin sıcaklığını henüz kaybetmemiş meyveleri önlüğümün içine toplamak ve sekerek eve dönmek ne kadar büyük bir zevkti. Tennessee Nehri'nin üzerindeki yıkılmaya yüz tutmuş Keller iskelesi gitmekten en hoşlandığımız yerlerden biriydi. Orada geçirdiğimiz mutlu saatlerde coğrafya çalışırdık. Çakıllardan barajlar, göller ve adalar yapar, nehirler için kanallar kazar ve eğlenirken bir şeyler öğrendiğimin hiç ama hiç farkına varmazdım. Bayan Sullivan'ın dünyanın yuvarlaklığını, yanan dağları, gömülü şehirleri, büyük buz parçalarının nehirlerde nasıl aktığını ve en az bunlar kadar ilginç şeyleri anlatmasını merakla dinlerdim. Bana çamurdan şekilli haritalar yaparak dağları, vadileri ve nehir yataklarını dokunarak öğrenmemi sağladı. Ama en sevdiğim konu yerkürenin iklim bölgelerine bölünmesi ve kutuplarıydı. Turuncu kutup sopaları ile o kadar gerçeğe yakın bir modelim vardı ki bugün bile iklim sözcüğünü duyar duymaz aklıma ipten daireler gelir. Matematik tek sevmediğim dersti. Ta başından beri sayıların biliminden hoşlanmadım. Bayan Sullivan bana sayı saymayı boncukları ipe dizerek ve sayı çubukları kullanarak öğretmeye çalıştı. Toplamayı ve çıkarmayı öğrendim. Hiçbir zaman 5 ya da 6 gruptan fazlasını düzenleyecek sabrım olmadı. Bunu başardığım günler kendimle gurur duyar ve hemen dışarı çıkıp oyun arkadaşlarımı bulurdum. Aynen oyun oynuyormuş gibi zooloji ve botanik konularında çalıştık. Bir keresinde adını şimdi hatırlayamadığım bir bey bana fosillerden oluşmuş bir koleksiyon yolladı. Güzelce etiketlenmiş deniz kabuklarının, kuş pençelerinin ve yaprak izlerinin olduğu taş parçaları. Bayan Sullivan'dan telaffuz edilmesi imkansız isimleri olan bu korkunç hayvanların ormanlarda dolaşarak yiyecek aramak için koskoca ağaçları devirmesinin ve bataklıklarda bilinmeyen bir yaşta ölmelerinin hikayesini dinledim. Uzun bir süre bu yaratıklar rüyalarıma girdi ve bu korkulu dönem güller, güneş ışığı ve atımın nal sesiyle dolu hayatıma değişik bir boyut getirdi. Sonra bir bitkinin büyümesi başka bir derse konu oldu. Bir zambak almış ve bir cam kap içinde güneşe koymuştuk. Kısa zamanda yeşil goncalar çıkmaya başladı. Önce dış taraftaki ince bir parmak biçimindeki yapraklar yavaş yavaş açıldı. Bu yavaşlığın nedeninin içlerinde sakladıkları güzelliğin hakkını vermek olduğuna inanmıştım. Ama yapraklar bir kez açılınca gerisi büyük bir süratle ve sistemli olarak geldi. Daima diğerlerinden daha büyük ve daha güzel bir gonca vardı. Kendinden daha az güzel kız kardeşleri şapkalarını utançla eğerken zambakların kraliçesi olduğunun farkında ipek elbisesini savurur gibi açılırdı. Ta ki bütün çiçek bir güzellik ve koku buketi oluncaya dek. Cam bir kavanoz içinde 11 kurbağa yavrusu güneş alan bir pencerenin içine konmuştu. Ne kadar büyük bir hevesle bu kurbağalar hakkında keşiflerde bulunduğumu hatırlıyorum. Elimi kavanozun içine daldırır ve yavruların parmaklarımın arasından kayıp gitmesiyle oyalanırdım. Bir gün diğerlerinden daha fırlama bir kurbağa kavanozdan sıçradı ve yere düştü. Yerden aldığımda canlıdan çok ölü gibiydi. Tek hayat belirtisi oynayan kuyruğuydu. Ama suya koyar koymaz neşe içinde daireler çizerek yüzmeye başladı. Sıçrayışını yapmış, dünyayı görmüş ve küpe çiçeğinin altındaki güzel cam evine dönerek bir kurbağaya yaraşır biçimde yaşamaya karar vermişti. Sonra kurbağaları bahçenin ucundaki yapraklarla kaplı göle koyduk ve ara sıra yaz gecelerini aşk şarkıları ile renklendirdiler. Hayatın kendisi en büyük öğretmendi. Başlangıçta yalnızca öğretilebilir küçük bir kızdım. Bana bir sürü şey öğreten ve beni geliştiren öğretmenimdi. Beni sevgi ve neşeyle soluk alıp veren anlamlı birisi haline sokmuştu. Her şeyde var olan anlam ve güzelliği bana gösterebilmek için hiçbir fırsatı kaçırmamış ve hayatımı güzel ve yararlı bir hale getirmeye çalışmaktan asla yorulmamıştı. Onun zekası ve sevgi dolu olması, öğrenimimin ilk yıllarının güzel ve anlamlı geçmesini sağladı. O, zamanlamayı her zaman doğru yaptı ve bilgilere her zaman benim anlayabileceğim bir şekil verdi. Bir çocuğun aklının sığ bir akarsu gibi olduğunu ve taşların üzerinden neşeyle akıp geçerken bilgiyi kimi yerde bir çiçek, kimi yerde bir ağaç olarak yansıttığını biliyordu. Aklımı nehir yatağının suya yol vermesi gibi yönlendirip dağdan gelen sularla, saklı kaynaklarla derin ve geniş bir akarsu olana kadar beni besledi. Ta ki dağları, ağaçları ve mavi cenneti yansıtana kadar. Her öğretmen öğrencisini sınıfa sokabilir ama her öğretmen öğrencisine öğretemez. Öğrenci, öğrenmenin olağanüstü gücünün kendi elinde olduğunun ayrımına varmazsa zevk içinde öğrenmeye de gayret etmez. Öğrenci, öğrenmenin zaferini hissetmelidir ki ders kitaplarının sıkıcı tekrarına cesaretle göğüs gerebilsin. Öğretmenim bana o kadar yakındı ki onu kendimden ayrı bir parça olarak düşünemiyordum. Güzel şeyler karşısında duyduğum mutluluğun ne kadarı benim, ne kadarı onundu ayırmak olanaksızdı. Benliği o kadar benimle bütünleşmişti ki ayak izlerim onunkilere karışmıştı. İçimde var olan her güzel şey ona aitti. Her yetenek ya da neşe kırıntısı onun sevgi dolu dokunuşuyla açığa çıkmıştı. 8. Bayan Sullivan'ın Tuskambia'ya gelişinden sonraki ilk Noel büyük bir olaydı. Ailedeki herkes bana sürprizler hazırlamıştı ama beni en mutlu eden şey Bayan Sullivan'la birlikte ailenin diğer fertleri için bizim hazırladığımız sürprizlerdi. Hediyelerin gizliliği beni en fazla meşgul eden şeydi. Arkadaşlarım ve ailem beni daha da heyecanlandırmak için ipuçları veriyor ve yarım cümleler kurarak beni tahmin etmeye zorluyorlardı. Bayan Sullivan'ın bana öğrettiği cümleleri tamamlama oyunu bana hiçbir ders kitabının öğretemeyeceği kadar fazla kelime öğrenme ve cümle kurma becerisini kazandırdı. Her akşam ateşin yanına oturup tahmin etme oyunu oynuyorduk. Noel yaklaştıkça heyecanım da artıyordu. Noel günü Tuskambia'daki çocuklar beni sınıflarındaki ağaçları görmeye davet ettiler. Işıklar içindeki Noel ağacı sınıfın ortasında dallarında garip ve güzel yemişlerle duruyordu. Mutluluğum sonsuzdu. Ağacın etrafında neşe içinde dans ettim. Her çocuk için bir hediye olduğunu öğrendiğimde mutluluğum arttı. Ağacı hazırlayan iyi insanlar hediyeleri benim vermemi istediler. Bu eğlenceli işe kendimi o kadar kaptırmıştım ki kendi hediyelerime bakmayı bile unuttum. Ama işimi bitirip de sıra kendi hediyelerime gelince heyecanım doruk noktaya ulaştı. Ancak ağacın altındaki hediyelerle yetinip diğer hediyelerime ertesi güne kadar bakmamayı aklıma koymuştum. Gece yatağıma uzanıp uyumamaya çalışarak Noel Baba'yı bekledim. En sonunda bir kolumda yeni bir bebek, diğerinde oyuncak bir ayı ile uykuya daldım. Ertesi sabah bütün aileyi uyandıran ben oldum. Sürprizler masaya, sandalyelere, kapıya, camın içine her yere konmuştu. Hatta bir pakete takılmadan adım atmak bile olanaksızdı. Ama en büyük sürpriz öğretmenimin benim için aldığı kanaryaydı. Küçük Tim insana o kadar alışıktı ki parmağıma oturup elimdeki şekerlemeleri yerdi. Bayan Sullivan kuşuma nasıl bakmam gerektiğini bana öğretmişti. Her sabah kahvaltıdan sonra banyosunu hazırlıyor, kafesini temizliyor, yem ve su kaplarını tazeliyor ve kafesteki salıncağına bir dal kuş otu takıyordum. Bir sabah banyosuna su doldurmak için odadan çıkıp kafesin kapısını açık bıraktım. Geri döndüğümde bir kedinin bana sürünerek geçtiğini hissettim. Önce ne olduğunun farkına varamadım. Ama kafesin içine elimi sokup Tim'in kanatlarını hissedemeyince küçük şarkıcımı bir daha göremeyeceğimi anladım. 9. Hayatımdaki ikinci büyük olay 1888 Mayıs'ında Boston'u ziyaret edişimdir. Hazırlıkları annem ve öğretmenim ile yola çıkışımızı ve Boston'a varışımızı sanki dünmüş gibi hatırlıyorum. Bu yolculuk 2 yıl önce Baltimore'a yaptığım yolculuktan ne kadar da farklıydı. Artık yerinde oturamayan, oyalanabilmesi için trendeki herkesin ilgisine muhtaç küçük kız değildim. Sessizce Bayan Sullivan'ın yanında oturuyor ve onun bana trenin camından görüp anlattıklarını ilgiyle dinliyordum. Güzel Tennessee Nehri'ni, büyük pamuk tarlalarını, tepeleri ve ormanları, istasyonlarda gülen, el sallayan ve şeker, patlamış mısır satan zencileri anlatıyordu. Karşımdaki koltukta yeni elbisesi, şapkası ve boncuktan gözleriyle büyük bebeğim Nancy oturuyordu. Zaman zaman Bayan Sullivan anlattıklarına ara verdiğinde Nancy'nin varlığını hatırlıyor, onu kollarıma alıyordum. Ama çoğunlukla uyuduğuna kendimi inandırarak vicdanımı rahatlatıyordum. Bir daha Nancy'den söz etme olanağı bulamayacağım için Boston'a vardıktan sonra başına gelen üzücü olayı anlatmak istiyorum. Nancy çamur içindeydi. Ona yaptığım ama nedense hiç yemediği çamur köftelerinden arta kalanlar. Perkins Enstitüsü'nün çamaşırcısı onu yıkamak için gizlice çamaşırhaneye götürmüş. Ama bu zavallı Nancy için hiç iyi olmamıştı. Onu tekrar gördüğümde şekilsiz bir pamuk yığınıydı. Boncuk gözlerinden başka tanınacak bir yanı kalmamıştı. Tren Boston istasyonuna geldiğinde sanki güzel bir masalın içinde gibiydim. Bir zamanlar şimdiydi. Uzaklardaki ülke buradaydı. Perkins Enstitüsü'ne, körler okulu, varır varmaz oradaki çocuklarla arkadaşlık kurmaya başladım. Benim gibi konuşan çocuklarla konuşmak ne kadar güzeldi. O zamana kadar diğer insanlarla, tercümanla konuşan bir yabancı gibi konuşmuştum. Sanki kendi ülkeme gelmiştim. Arkadaşlarımın hepsinin benim gibi kör olduğunu anlamam biraz zaman aldı. Kendimin kör olduğunu biliyordum ama çevremdeki bu neşeli çocukların da kör olduğuna inanmak hiç kolay değildi. Çocukların bana parmakları ile kitaplar okuduklarını söylediklerinde yaşadığım şaşkınlık ve acıyı hatırlıyorum. Bendeki eksikliklerin farkındaydım ama duydukları için onların benden değişik olduklarına inanmıştım. Sonra birinin, daha sonra başkalarının da aynı değerli yetiden yoksun olduğunu anladım. Ama öyle mutluydular ki onların yanında acılarımı tamamen unutmuştum. Kör çocuklarla geçirdiğim günün sonunda kendimi bütünüyle evimde hissetmiştim ve günler geçtikçe bir mutluluktan diğerine geçmiştim. Boston'un dünyanın başlangıcı ve sonu olduğuna inanıyordum. Kimse beni başka yerlerin varlığına inandıramazdı. Boston'dayken Bunker Hill'i de 17 Haziran 1775'te Amerikan Bağımsızlık Savaşı'nın ilk çarpışmasının yapıldığı tepe ziyaret ettik ve orada ilk tarih dersimi aldım. Durduğum yerde kahraman askerlerin savaşmış olduğunu öğrenmek beni çok heyecanlandırdı. Basamakları sayarak anıta tırmandım ve askerlerin de bu basamakları tırmanıp tırmanmadıklarını merak ettim. Ertesi gün deniz yoluyla Plymouth'a gittik. Bu benim okyanusu ilk görüşüm ve buharlı gemiye ilk binişimdi. Deniz hayat ve hareket doluydu. Ama makinelerin gürültüsünü gök gürültüsü sanıp ağlamaya başladım. Çünkü piknik yapamayacağımızı sanmıştım. Plymouth'ta en fazla ilgimi çeken göçmenlerin Amerika'ya ilk geldiklerinde ayak bastıkları kayaydı. Ona dokununca göçmenlerin yaşadıkları zorluklar bana sanki daha gerçek göründü. Boston'da arkadaşlık kurduğum kişiler arasında Bay William Endicott ve kızı da vardı. Bir gün onların Beverly Farms'daki güzel evlerini ziyaret ettik. Gül bahçelerinde yaptığım yürüyüşü, köpekleri büyük Leo ve kıvırcık tüylü, büyük kulaklı küçük Fritz ile oynayışımı, yumuşak huylu atları Nimrod'un elindeki şekeri yemek için nasıl burnunu avucuma koyduğunu hatırlıyorum. Kumsalda ilk kez kumla oynayışımı, kumun sert ve düzgün yüzeyini, deniz kabuklarını da hatırlıyorum. Bay Endicott bana Boston'dan gelip Avrupa'ya giden gemileri anlattı. Daha sonra onu defalarca gördüm ve benim için her zaman iyi bir dost olarak kaldı. Boston'ı iyi kalpli insanların şehri diye adlandırırken aklıma Bay Endicott vardı. 10. Perkins Enstitüsü yaz tatiline girmeden önce benim tatilime öğretmenimle birlikte Cape Cod, Brewster'de sevgili bayan Hopkins'in yanında geçirmem ayarlanmıştı. Mutluluktan uçuyordum. Aklım deniz hakkında bana anlatılan harika şeylerle doluydu. O yazdan hatırladığım en canlı hatıra okyanus. Hayatım boyunca denizden uzak yerlerde yaşamıştım ve tuzlu havayı hiç içime çekmemiştim. Dünyamız adlı büyük bir kitap okumuştum ve okyanusun tanımı içimi merakla doldurmuştu. Denize dokunmak ve gürüldeyen sesini duymak için dayanılmaz bir istek duyuyordum. Sonunda dileklerim kabul olmuştu ve kalbim heyecanla çarpıyordu. Mayomu giyer giymez sıcak kumlarda koşup hiç düşünmeden kendimi soğuk sulara attım. Suya değdiğimi hissettim ve sonra da battım. Sular vücudumu sarmaladığında içim neşeyle doldu. Ama bir an sonra içimi kaplayan mutluluk yerini korkuya bıraktı. Ayağım bir kayaya çarptı ve başım sulara gömüldü. Ellerim tutunacak bir yer aradı ama ancak suyu ve yüzüme dolanan yosunları yakaladı. Bir yere tutunma çabalarım boşunaydı. Dalgalar sanki benimle oyun oynuyorlar, beni bir yandan bir yana savuruyorlardı. Çok korkmuştum. Ayağımın altındaki sağlam güvenilir toprak gitmiş ve her yanım suyla çevrilmiş, bildiğim her şey benden uzaklaştırılmıştı. Hayat, hava, sıcaklık ve sevgi. Sonunda deniz yeni oyuncağından sıkılmış gibi beni sahile geri attı ve aynı anda öğretmenimin beni sarmalayan kollarını hissettim. Ah o şefkat dolu, huzur veren kucaklayış. İçine düştüğüm panikten konuşulabilecek kadar sıyrıldığımda hemen bilmek istedim. Suya tuzu kim attı? Denizdeki ilk tecrübemin kötü etkisi geçince mayomu giyip bir kayanın üzerinde oturmanın ve dalgalar kayaya vurdukça ıslanmanın çok eğlenceli bir şey olduğuna karar verdim. Dalgaların kıyıya vururken getirdiği çakılların çıkardığı gürültüyü duyumsadım. Dalgalar tekrar sahile vurmak için çekilip güç toplarken bir kayaya tutunuyor ve heyecanla denizin gürlemesini ve hareketliliğini hissediyordum. Deniz kenarında olmaya doyamıyordum. Taze, katkısız, özgür deniz havası serin, dingin bir düşünce gibiydi. Deniz kabukları, çakıllar ve küçük deniz hayvanlarını barındıran yosunlar her zaman ilginçtiler. Bir gün Bayan Sullivan bana sığ suda yakaladığı garip bir şey gösterdi. Bu büyük bir yengeçti. Benim hayatta gördüğüm ilk yengeç. Ona dokundum ve evini sırtında taşıyor olmasını çok garip buldum. Aniden onun harika bir evcil hayvan olacağına inandım ve kuyruğundan tutup eve sürdüm. Pek memnun kalmıştım doğrusu ama hayvan çok ağırdı ve onu eve kadar sürüklemek canımı çıkarmıştı. Yengeç kuyunun yakınında güvenli olduğunu düşündüğüm bir yere yerleştirilinceye kadar Bayan Sullivan'ın yakasını bırakmadım. Ama ertesi sabah her yeri aramama karşın onu bulamadım. Gitmişti. Kimse nereye gittiğini ya da nasıl gittiğini bilmiyordu. O zaman çok üzülmüştüm. Ama daha sonraları yavaş yavaş zavallı hayvanı sürükleyerek denizden uzaklaştırmanın ne kadar yersiz olduğunu anlayacak ve belki de denize dönmüş olabileceğini düşünerek mutlu olacaktım. 11. Sonbaharda yüreğim mutlu hatıralarla dolu olarak güneydeki evime döndüm. Kuzeye yaptığım yolculuğu hatırladıkça yaşadıklarımın zenginliği ve çeşitliliği beni şaşırtıyordu. Sanki her şeyin başlangıcı bu yolculuktu. Yeni ve harikulade bir dünyanın bütün nimetleri sanki ayaklarıma serilmişti. Ne yana dönsem bir şey öğrenmiş ve mutlu olmuştum. Bir dakika boş kalmamış, bütün yaşamlarını bir güne sığdıran böcekler gibi her anımdan yararlanmıştım. Elimin içine heceleyerek yazan birçok insanla tanışmış ve sanki bir mucizeye tanık olmuştum. Ben ve diğer insanlar arasındaki boşluk sanki çiçeklerle donanmıştı. Sonbaharı ailemle birlikte Tuscumbia'ya 14 mil uzaklıktaki dağ evimizde geçirdim. Dağda uzun zamandır terk edilmiş bir taş ocağı vardı. Taşların arasından zıplayarak neşeyle sanki gülerek akan 3 akarsu vardı. Suların kaynağı bitkilerin arasına saklanmıştı. Dağın geri kalan kısmı sık ağaçlarla örtülüydü. Büyük meşe ağaçları, dallarından sarmaşıkların ve ökse otlarının sarktığı iğne yapraklı ağaçlar ve kokularının ormanın her köşesinden duyulduğu hurma ağaçları. İnsanın yüreğini mutlulukla dolduran o koku. Ağaçların üzerinden birbirine bağlanıp tüneller oluşturan sarmaşıkların üzerinde her daim kelebekler ve vızıldayan böcekler vardı. Akşamüstleri o karmakarışık yeşilliğin içindeki koridorlarda kaybolmak ve gün batımında topraktan yükselen serin nefis kokuyu içimize doldurmak en büyük zevkimizdi. Küçük evimiz dağın en tepesinde meşelerin ve çamların arasındaydı. Küçük odalar uzun ve açık bir koridorun kenarlarına sıralanmıştı. Evin etrafı dağ rüzgarlarının getirdiği orman kokularının taşındığı genişçe bir balkonla çevrelenmişti. Zamanımızın çoğu bu balkonda geçiyordu. Orada çalışıyor, yemek yiyor ve oynuyorduk. Evimize o sonbahar pek çok ziyaretçi geldi. Akşamları kamp ateşinin çevresinde oturan erkekler kağıt oynar, saatlerce spor ve başka konulardan konuşurlardı. Kuş ve balık avları, vurdukları yabani ördek ve hindilerin çokluğu, tuttukları alabalıkların büyüklüğü, tuzağa düşürdükleri tilkilerin kurnazlığı, en hızlı geyikleri bile yakalamaları ile öylesine övünürlerdi ki ben de vahşi hayvanların hiçbirinin onlara dayanamayacağına inanırdım. Ateşin başındaki sohbetler iyi geceler yerine yarın tekrar takibe bağırışı ile sona ererdi. Erkekler kapıların önündeki koridorda uyurlardı ve ben portatif yataklarda uyuyan avcıların ve köpeklerinin derin nefeslerini hissederdim. Gün doğarken kahve kokusu, silahların şakırtısı ve kendi kendilerine sezonun en bereketli avını vaat eden erkeklerin gürültülü ayak sesleriyle uyanırdım. Kasabadan getirilen ve akşamı ağaçların altına bağlı olarak geçiren atların tepişmelerini, kişnemelerini ve yola çıkmak için sabırsızlanmalarını da hissederdim. Sonunda eski şarkılarda söylendiği gibi erkekler at biner, üzengi şakırtıları, kırbaç sesleri arasında köpekler önde yola çıkarlardı. Öğlene doğru mangal için hazırlık yapardık. Derin bir çukurda ateş yakılır, üzerine kalın çıtalar yerleştirilir ve etler bunlara asılırdı. Ateşin etrafında çömelmiş siyahlar sinekleri kovarken pişen etlerin kokusu beni daha masalar kurulmadan acıktırırdı. Yemek hazırlığının en ateşli anında sıcaktan bunalmış yorgun avcılar boy gösterirdi. Elleri boş, her avcı en az bir tane geyik gördüğünü ve hayvanın çok yakına geldiğini anlatırdı. Ama köpekler ne kadar becerikli, silahlar ne kadar iyi nişanlanmış olursa olsun tetik sesi duyan geyikler sıra kadem basmış olurlardı. Grup hayal kırıklığını çabucak unutur ve av eti değil ama dana eti yemek için sofraya otururduk. Bir keresinde yazlık evimizde bir midillim olmuştu. Görünüşü siyahi parlak derisinden alnındaki beyaz yıldıza kadar aynen kitaptaki gibiydi. Ben de aynen kitaptaki gibi adını Siyah İnci koymuştum. Çok güvenli olduğuna inandığı zamanlarda öğretmenim dizginleri bana verirdi. Midillim ya rahvan yürür ya da otların tadına bakmak için dururdu. Ata binmek istemediğim sabahlar kahvaltıdan sonra öğretmenimle ormanda yürüyüşe çıkardık. Yürünecek tek yol ineklerle atların açtığı patikalardı. Bazen çalılar ve ağaçlar bize geçit vermez, yolumuzu uzatmamıza neden olurdu. Eve her zaman kucak dolusu defne yaprağı ve yalnızca güneyde büyüyen bir sürü çiçekle dönerdik. Bazen Mildred ve küçük kuzenlerimle birlikte hurma toplamaya giderdik. Ben hurmaları yemekten değil ama kokularından ve yapraklar arasında onları bulup toplamaktan hoşlanırdım. Bazen de kestane ve ceviz toplamaya giderdik. Büyük, tatlı cevizler. Dağın yamacından tren yolu geçiyordu ve çocuklar hızla geçen trenleri seyrederdi. Zaman zaman trenin düdük sesiyle evden çıkardık ve Mildred bana tren yolunda duran bir ineğin ya da atın yarattığı heyecanı anlatırdı. Evimizden bir mil kadar ötedeki derin boğazın üzerinde dar bir tren geçidi vardı. Rayların arasındaki tahtalar birbirinden çok uzaktı. Üstünde yürümesi o kadar zordu ki insan bıçaklar üzerinde yürüdüğünü sanırdı. Bir gün Mildred, Bayan Sullivan ve ben ormanda kaybolup saatlerce yolumuzu arayana kadar bu geçitten hiç geçmemiştim. Birden Mildred küçük elini kaldırıp bağırdı. ''İşte geçit!'' Başka bir yoldan gidebilirdik ama geç olmuştu. Hava kararıyordu ve geçit kestirme yoldu. Adımlarımı ayak parmaklarımla tahtaları hissederek atmam gerekiyordu. Ama korkmuyordum. Gayet güzel gidiyordum ki birden uzaktan trenin sesi duyuldu. Mildred, "Treni görüyorum!" diye haykırdı. Tahtaların arasından hemen aşağı inmeseydik tren üstümüzden geçebilirdi. Lokomotifin sıcaklığını yüzümde hissettim ve küllerle dumandan neredeyse nefesimiz tıkandı. Tren geçerken geçit o kadar sallandı ki bir an aşağıya uçuruma düşeceğimize inandım. Büyük zorluklarla geri tırmandık. Hava karardıktan çok sonra eve ulaştığımızda evi boş bulduk. Herkes bizi aramaya çıkmıştı. 12. Boston'u ilk ziyaretimden sonraki her kışı kuzeyde geçirdim. Bir keresinde donmuş gölleri ve uçsuz bucaksız karlı ovaları olan New England'ı ziyaret ettim. İşte o zaman o ana kadar hiç bilmediğim bir hazineye kavuştum. Kar. Esrarengiz bir elin ağaçlar ve çalılardan bütün yaprakları temizlemiş olduğunu keşfettiğimde kapıldığım hayreti hatırlıyorum. Kuşlar uçup gitmiş ve çıplak ağaçlardaki boş yuvaları karla dolmuştu. Kış tepelerde ve ovalardaydı. Yeryüzü bu buzdan dokunuşla dilsizleşmiş ve ağaçların köklerindeki hayat toprağın altındaki karanlığa saklanıp derin bir uykuya dalmıştı. Güneş parladığında bile gün küçülmüş ve soğuk, sanki damarları kurumuş ve yaşlı ve dermansızca doğrulup toprağa ve denize son bir soluk bakışla bakmak için soluk otlar ve çalılar buzdan sarkıtlar ormanına dönüşmüştü. Sonra bir gün soğuk hava bir kar fırtınası getirdi. Dışarıya koşup mevsimin ilk uçuşan kar tanelerini hissetmeye çalıştık. Kar saatler boyunca boşlukları doldurup dünyadaki her şeyi aynı seviyeye getirdi. Karlı gece dünyayı kapladı ve sabah yeryüzü şekillerini görmeyi olanaksız hale getirdi. Bütün yollar saklanmıştı. Tek görünen karla kaplı ağaçların yükseltileriydi. Akşama doğru kuzeydoğudan gelen rüzgar kar tanelerini havalandırdı. Büyük ateşin başına oturup güzel hikayeler anlattık. Güldük ve dünya ile bütün bağlantısı kesilmiş sessiz bir yalnızlık içinde olduğumuzu unuttuk. Ama gece boyunca rüzgar o kadar şiddetli esti ki korkuya kapıldık. Ev çatırdadı ve gıcırdadı. Evin etrafındaki ağaçların dalları camlara vurdu. Fırtınanın başlamasından 3 gün sonra kar durdu. Güneş bulutların arasından çıktı ve uçsuz bucaksız beyazlığın üzerinde parıldadı. Her yönde kardan tepeler, olağanüstü şekillerde kardan piramitler görülüyordu. Karın içinde dar yollar kürendi. Paltomu giyip dışarı çıktım. Soğuk hava yanaklarımı ateş gibi yaktı. Yarı kürenmiş yollardan, az karlı tepelerden yürüyerek küçük bir çamlığa ulaştık. Ağaçlar hiç kıpırtısız mermerden yapılmış gibi duruyorlardı. Çamların kokusu duyulmuyordu. Güneş ağaçlara vuruyor, çamların iğnelerinin pırıl pırıl parlamasına ve dokununca üstümüze sular serpilmesine neden oluyordu. Işık o kadar keskindi ki gözlerimi örten karanlığı bile deliyordu. Günler geçtikçe kar tepeleri küçüldü ama tamamen erimeden bir fırtına daha geldi. Böylece tüm kış boyunca ayaklarım hiç toprağa basmadı. Ara ara ağaçlar buzlu kılıflarından sıyrıldı ama göl güneşin altında bile buzdan bir tabaka ile kaplı kaldı. Kış ayları boyunca kızakla kayarak eğlendik. Gölün kıyısı yer yer yükselerek tepeler oluşturmuştu. Bu tepelere tırmanıp kızağımıza biniyor, biri bizi itiyor ve hop aşağı kayıyorduk. Kardan tepelerin üzerinden zıplayarak, çukurlara düşerek, gölün üzerinden kayıp karşı sahile gidiyorduk. Ne eğlence, ne delilik. Çılgın ve mutlu bir şekilde bizi dünyaya bağlayan zincirleri kırıyor ve el ele rüzgarla birlikte uçuyorduk. 13. 1890 yılının ilk baharında konuşmayı öğrendim. Anlaşılabilir sesler çıkarmayı her zaman başarmıştım. Sesler çıkarırken elimi boğazıma ya da dudaklarımın üzerine koyar titreşimleri hissetmeye çalışırdım. Ses çıkartan her şey, havlayan köpek, miyavlayan kedi beni her zaman memnun ederdi. Şarkı söyleyenlerin de boğazına ya da çalmakta olan piyanoya elimi koyardım. Sağır ve dilsiz olmadan önce süratle konuşmayı öğreniyordum ama hastalık geçirdikten sonra konuşmayı bırakmıştım çünkü söylemem gerekenleri duyamıyordum. Bütün gün annemin kucağında oturup ellerimi onun yüzüne koymaktan ve dudaklarının hareketlerini izlemekten çok hoşlanır, ben de konuşmayı unutmuş olmama karşın dudaklarımı oynatırdım. Arkadaşlarım gülmemin ve ağlamamın çok doğal olduğunu söylerlerdi. Bir süre anlaşabilmek için değil ama ses tellerimi çalıştırmak için pek çok ses çıkardım. Anlamını tek hatırlayabildiğim sözcük water, su idi ve bu sözcüğü va va diye söyleyebiliyordum. Bayan Sullivan bana avuç içine su yazmayı öğrettikten sonra bunu söylemeyi de bırakmıştım. Uzun bir süredir çevremdeki insanların birbirleriyle anlaşabilmek için benden değişik bir yöntem kullandıklarının farkındaydım. Dahası sağır çocukların konuşmayı öğrenebileceklerini de biliyordum. İnsanlarla anlaşma yöntemimden hoşnut değildim. Elle yazılan bir alfabeye muhtaç olan birisinin kendini anlatabilmesi zordu. Kimi zaman düşüncelerim rüzgara karşı kanat çırpan kuşlar gibi havalanıyor ve ben dudaklarımı ve sesimi kullanmak istiyordum. Arkadaşlarım bu çabamı başarısızlığa uğrarsam hayal kırıklığına kapılarım endişesiyle geçiştirmeye çalışıyorlardı. Ama ben inat ettim ve kısa bir süre sonra Ragnhild Kata'nın hikayesini duymam bu büyük engeli aşmama yardımcı oldu. 1890 yılında Laura Bridgman'a da öğretmenlik yapmış olan Bayan Lamson, Norveç ve İsveç'e yaptığı yolculuğun dönüşünde beni görmeye geldi. Bana konuşmayı öğrenen sağır ve kör Norveçli bir kız olan Ragnhild Kata'yı anlattı. Bayan Lamson daha söyleyeceklerini bitiremeden ben heyecan içinde kalmıştım. Demek ki ben de konuşmayı öğrenebilirdim. Öğretmenim beni Horace Mann okulunun müdürü Bayan Sarah Fuller'a götürene kadar onu rahat bırakmadım. Bu tatlı ve yumuşak huylu hanım bana konuşmayı öğretmeye gönüllü oldu ve 1890 yılının Mart ayında derslere başladık. Bayan Fuller'ın yöntemi şöyleydi. Ses çıkardığı zaman elimi yavaşça yüzünde dolaştırarak dilinin ve dudaklarının aldığı şekli bana gösteriyordu. Her yaptığını tekrarlamaya o kadar hevesliydim ki bir saat içinde 6 ses öğrendim. M, P, A, S, T, I. Bayan Fuller bana toplam 11 ders verdi. İlk cümlemi telaffuz ettiğimde yaşadığım şaşkınlık ve mutluluğu asla unutamam. It is warm, hava sıcak. Kekeleyerek ve kırık dökük konuştuğum doğruydu ama çıkardığım sesler insan sesiydi. Ruhum içine kıstırıldığı kutudan çıkıyor ve yeni bir güç kazanıyordu. Konuşabilmenin getirdiği tüm bilgi ve inanç artık ulaşabileceğim bir yerdeydi. Hiç duymadığı sözcüklerle konuşmaya gayret eden sağır hiçbir çocuk, sevginin hiçbir hecesinin ses vermediği, kuş seslerinin hiçbir melodinin duyulmadığı sessizliğin tutsaklığından kurtulmayı, ilk kez konuştuğu an yaşadığı keşfetmenin o sonsuz mutluluğunu, o heyecanı unutamaz. Oyuncaklarımla, taşlarla, ağaçlarla, kuşlarla konuşmak hevesimi ya da Mildred'a yanıma gelmesi için seslenebilmenin ya da köpeklerimin emirlerime itaat etmesinin bana verdiği mutluluğu ancak benim gibi sağır olan biri anlayabilir. Başkasının tercümesine gerek kalmadan konuşabilmek bana verilmiş en büyük hediyeydi. Ellerimden kaçabilecek pek çok mutlu düşünce ağzımdan dökülüyordu. Ama bu kadar kısa bir zamanda konuşmayı tamamıyla öğrendiğim sanılmasın. Konuşmanın yalnızca temelini öğrenmiştim. Bayan Fuller ve Bayan Sullivan beni anlayabiliyorlardı. Ama diğerleri söylediğim 100 sözcükten belki de yalnızca bir tanesini anlayabiliyorlardı. Temeli öğrendikten sonra ancak Bayan Sullivan'ın zekası, yorulmak bilmez inadı ve fedakarlığı sayesinde normal konuşmayı gücümün yettiğince başardım. Her şeyden önce yakın arkadaşlarımın beni anlayabilmesi için bile gece gündüz çalışmam gerekti. Ayrıca Bayan Sullivan bütün çalışmalarımı dinlemek ve düzeltmek zorunda kaldı. Bugün bile yanlış telaffuz ettiğim sözcüklerimi düzeltir. Ancak sırlara öğretmenlik yapmış olanlar yaşadığım sıra dışı güçlükleri anlayabilirler. Öğretmenimin dudaklarını okurken tek aracım parmaklarımdı. Gırtlak titreşimlerini ancak dokunma duyumla algılayabiliyordum ve dokunmak çoğunlukla yetersiz kalıyordu. Böyle durumlarda cümleleri ya da sözcükleri üst üste saatlerce tekrarlamak zorunda kalıyordum. Tekrarlamak, tekrarlamak, tekrarlamak. Sık sık hayal kırıklığı ve yorgunluğa yeniliyordum ama eve döndüğümde sevdiklerime başardıklarımı gösterebileceğimi düşündüğümde yeniden şevkle çalışmaya başlıyordum. Küçük kız kardeşim artık beni anlayabilecek. Bu bana en fazla güç veren düşünceydi. Artık dilsiz değildim. Annemle konuşabilecek ve onun bana verdiği karşılıkları dudaklarından okuyabilecektim. Konuşarak anlaşmanın, elle heceleyerek yazarak anlaşmaktan daha kolay olması beni şaşırtıyordu. Elle heceleyerek yazmayı tamamen bırakmıştım ama öğretmenim ve yeni arkadaşlarım benimle konuşurken bu yöntemi hala kullanıyorlardı. Bu noktada el alfabesini anlatmalıyım çünkü bu yöntem bizi tanımayan insanları meraka düşürüyor. Bana okuyan ya da benimle konuşan biri tek eliyle sağırlara özgü işaretler yapar. Eliyle işaret alfabesini kullanan kişinin elinin üzerine hareketlerini engellememek için çok hafifçe elimi koyarak söylediklerini takip ederim. Elin aldığı şekli hissetmek, görmek kadar kolaydır. Elle konuşan birinin hareketlerini takip ederken, sizin okurken bütün harfleri görmenize gerek kalmaması gibi her harfi hissetmeden takip edebilirim. Sürekli egzersiz parmakları esnekleştirir ve arkadaşlarımın işaretlerini daktilo yazan birisinin süratiyle algılayabilirim.